Ayrım 40 ve İhtilal Altan Öymen sayfa 441. Hariciye'deki Türkmenler. Hariciye'den bir ekip onlarla meşgul oluyordu. Aralarında arkadaşım Güner Türkmen'i de görmüştüm. Siyasal bilgilere birlikte başlamıştık. Fakülteyi 1953'te bitirince Dışişleri Bakanlığı'na girmişti. O sırada merkezde görevliydi. Dışişleri Müsteşarı'nın Melih Esenbel'in özel kalem müdürlüğünü yapıyordu. Bu rastlantının benim o seyahatim açısından ilginç bir yanı daha vardı. Güner'in daha önce Milli Emniyet Başkanlığı da yapmış bir general olan babası Behçet Türkmen, Türkiye'nin o sıradaki Bağdat Büyükelçisi'ydi. Güner'in ağabeyi de daha sonra Dışişleri Bakanlığı da yapacak olan değerli diplomatlarımızdan İlter Türkmen'di. Güner Türkmen'i Başbakan Menderes'in 1959'da Londra'da geçirdiği uçak kazasında kaybedecektik. Kazadan kurtulamayanlar arasında Güner de vardı. Onu burada da rahmetle anarım. Güner Türkmen tabii Bağdat'taki olayları babası dolayısıyla benden de daha fazla merak ediyordu. Bağdat'a gitmek için önce Mısır'a gitme kararımı çok isabetli bulmuştu. Ona göre de o sırada Irak'a ulaşmanın en kestirme yolu kilometre hesabıyla hayli uzak olsa da Mısır üzerinden gitmekti. Irak'ın sınır ötesi ilk temasları herhalde Mısır'la başlayacaktı. Suriye'de artık büyük ölçüde Mısır'dan yönetilmeye başlamıştı. Belli ki Nasır neredeyse kararların verildiği yer de orasıydı. Nitekim uluslararası ajanslara o zamana kadar ulaşan Bağdat haberlerinin merkezi de Kahire'ydi. Güner bana ayrıca Kahire Büyükelçiliğimizde bizim sınıftan Metin İnegöllüoğlu'nun görevli olduğunu söyledi. Şimdi hatırlamıyorum ya ikinci kâtipmiş ya baş kâtipmiş. Kahire'ye gidince onu aramamı tavsiye etti. Önce Beyrut'a. Uçağım 21 civarında kalktı. Yerler yarı yarıya doluydu. Yerim pencere kenarındaydı. Yanım boştu. Elimde bir el çantası vardı. İçinde o sabahki gazeteler vardı. Biraz kağıt kalem, bir de eski model bir fotoğraf makinesi vardı. Makineyi gazetenin fotoğraf servisinden vermişlerdi. Nasıl kullanıldığını hızla anlatmışlar ama ne olur ne olmaz diye elime bir de not yazıp vermişlerdi. Nota bakıp makineyi nasıl kullanacağımı anlamaya çalışıyordum. Bu benim Orta Doğu ülkelerine ilk gidişimdi. Daha önceki yurt dışı gezisi tecrübelerimde Avrupa ülkelerindeki koşulları iyi kötü öğrenmiştim. Ama bu gezide gazeteci olarak hiç tanımadığım ülkelerdeki siyasi ve askeri bir olayın sonuçlarını izleyecektim. Gazeteye haber ve yorum yazacaktım. Üstelik o yazdıklarımı gazeteye telgrafla, telefonla geçmeye çalışacaktım. Hem de ihtilal koşulları içindeki iletişim imkanlarıyla. Ama yapılacak bir şey yok. Her şeyin bir ilki olacak. Ben de o sınavı geçme uğraşı içine girmiştim. Güvendiğim şey Türkiye'deki olaylarla birlikte dünya olaylarını da iyi kötü izliyor olmamdı. O alışkanlığı Yeni Gün gazetesindeki yöneticiliğim sırasında edinmiştim. Birkaç gün gecikmeyle de olsa Türkiye'ye gelen yabancı gazetelerin haberlerine mutlaka göz atardım. O zamanlar internet de yok, televizyonda. Yabancı basını izlemenin tek yolu o gazetelerdi. Türkiye'de de gazetelerdeki bazı dış politika yorumları çok iyiydi. Ahmet Şükrü Esmer onlardan biriydi. Gençler arasından da benim eski gazetemin dış politika yorumcusu olan, o sırada Vatan'da yazan Coşkun Kırca izlenmesi gereken yazarlardandı. Önce Beyrut'a indik. Alana inerken pilot uyarı yaptı. Hava alanında fotoğraf çekmek yasaktı. Makineyi yeniden çantaya koydum. Limana havadan bakılınca gemi ışıklarının çok ve hareketli olduğu belli oluyordu. O gün ajanslar da haber vermişlerdi. ABD Akdeniz filosundaki gemilerinin çoğunu Lübnan kıyılarına sevk etmişti. Bunun nedeni ertesi günlerde daha iyi anlaşılacaktı. Irak'taki ihtilalden hemen sonra Lübnan Cumhurbaşkanı Kamil Shamoun Amerika'yı resmen yardıma çağırmıştı. Amerika da oraya hem gemi göndermeye başlamıştı hem de Adana'daki İncirlik üssüne uçaklarla asker göndermiş ve onları harekete hazır hale getirmişti. Türkiye'nin buna izin vermesi Türkiye'deki iktidarla muhalefet arasında sert bir tartışmaya yol açacaktı. CHP lideri İnönü o konuyu meclise getirecekti. Lübnan Fransız yönetiminden çıkıp bağımsızlığını kazanırken 1950'de Lübnan ile ABD, İngiltere ve Fransa arasında bir sözleşme imzalamıştı. O üç devlet belirli şartlar altında Lübnan'ın toprak bütünlüğünü garanti etmişler, Lübnan yönetiminin isteği üzerine ülkeyi korumak üzere yardıma gelmeyi taahhüt etmişlerdi. O sırada Lübnan'da zaten iç savaş şartları vardı. Irak'taki ihtilalin o savaştaki güçleri, yani Nasır yanlılarını teşvik etmesi mümkündü. Irak'taki askeri müdahaleden hemen sonra zaten iki ülkede daha Irak'taki gibi hareketlerin planlandığı haberleri yayılmaya başlamıştı. O iki ülkeden biri Lübnan, öteki Ürdün'dü. Lübnan'a Amerikalılar yardıma geliyorlardı. İngilizler de Ürdün'e yardım için harekete geçmişlerdi. Uzun yıllar İngiltere'nin himayesinde olan Ürdün'ün Irak'la ilişkilerini belirtmiştim. Tarihi ve coğrafi bağlantılarının yanında hükümdarlarının akrabalık bağlarına da dayanıyordu. Irak kralları gibi Ürdün kralları da 1900'lerdeki Arap milliyetçiliğinin liderlerinden Şerif Hüseyin'in soyundan geliyorlardı. Şerif Hüseyin Irak'ın o güne kadarki kralı Faysal ile Ürdün kralı Hüseyin'in büyük amcalarıydı. Bu yüzden Mısır ile Suriye'nin kurduğu ortak devlete karşı Arap Federasyonu'nu kurmaları çok kolay olmuştu. Lübnan ise Osmanlılardan sonra Fransızların önce himayesi, 1920'den sonra ise yönetimi altına giren, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da bağımsızlığını kazanan çok uluslu bir devletti. O sırada 2,5 milyon civarındaki nüfusun içinde 17 din ve mezhep ile 50 tarikattan insan vardı. Bu özelliği devletin kuruluş ilkelerine yansıtılmış, yöneticilik mevkileri 3 din arasında paylaşılmıştı. Cumhurbaşkanı, başbakan ve genelkurmay başkanının ayrı din ve mezheplerden olması esastı. Hristiyanlar arasında Katolikler, Rum Ortodokslar ve Rum Katolikler, Ermeni Ortodokslar gibi 11 dini grup vardı. Lübnan nüfusunun Hristiyan oranıyla aşağı yukarı aynı olan Müslümanlar arasında ise Sünniler ve Şiiler birbirinden hayli farklı gruplardı. Ayrıca Dürziler de vardı. Lübnanlıların büyük kısmı etnik köken olarak Arap ırkındandı. Aralarında ülkeye sonradan göç eden yüz binlerce Filistinli de vardı. Ayrıca Çerkezler ve Ermeniler de nüfusça önemli gruplar arasındaydı. Lübnan'daki siyasi eğilimlerin temelini ise ideolojik veya siyasi görüşler yerine dini ve etnik gruplar arasındaki ayrılıklar oluşturuyordu. Ürdün'ün sorunu. O sıralardaki 2 milyon nüfuslu Ürdün'deki duruma gelince, o konudaki gelişmeleri de Mısır'a gelince daha iyi öğrenecektim. Ürdün'ün genç kralı Hüseyin aynı gün Irak kralının akıbetine uğramaktan kıl payıyla kurtulmuştu. Irak ile Ürdün arasında ittifak anlaşmasına göre iki taraf ordularının zaman zaman birlikte manevra yapmaları da söz konusuydu. Irak ordusunun ihtilalci grubuyla Ürdün ordusunun bazı birlikleri arasında bu konuda anlaşma vardı ama bu gerçekleştirilememişti. Kral Hüseyin hem kendisine bağlı birlikleri harekete geçirerek hem de Lübnan'ın Amerikalılardan istediği savunma yardımını kendisi için de isteyerek kuvvet dengesini kendi lehine değiştirmeyi başarmıştı. Nüfusunun %93'ü Sünni Müslüman olan Ürdün, Amerikan donanmasının Lübnan'a gelişiyle kendini artık daha güvende hissedecekti. Ayrıca Ürdün'e İngiltere'de hava yoluyla asker göndermeye başlıyordu. Ürdün'ün Irak olayından doğan sorunlarının yanında bir başka sıkıntısı daha vardı. Kendi ülkelerinde sayıları giderek artan Filistinli göçmenlerin ülkedeki etkisi Kral Hüseyin'i giderek rahatsız etmeye başlamıştı. Uçaktaki hesap Kahire'ye uymadı. Beyrut havaalanında uçağın içinde uzun süre kaldık. Sanırım bu süre 2 saatten fazlaydı. O arada uçağın içindekilerin bazılarıyla tanıştım. Aralarından biriyle meslektaş olduğumuzu anladık. Orta yaşlı sarışın bir Alman gazeteciydi. Ama benim bildiğim Batı Almanya'dan değil, Doğu Almanya'dandı. Yani komünistti. Hal hatır üzerine konuşmamız ilerledikçe daha iyi anlaşıldı. Orta Doğu uzmanı olarak o bölgedeki ülkelere sık sık gider gelirmiş. Arapça da biliyormuş. Makaleler, röportajlar yazarmış. Orta Doğu ile ilgili bir kitabı da varmış. O kitabı çantasından çıkardı gösterdi. "Ben de tek nüsa var, yoksa verirdim," dedi. Bu gezisine de Irak'taki o günkü olayı bilmeden hazırlanmış, biletini almış, Mısır'a gidecekmiş. Olayı öğrendikten sonra da fırsat bulursa Mısır'dan Irak'a geçmeyi düşünüyormuş. Bu tabii çok iyi bir gelişmeydi. Kahire'ye Mısır'ı tanıyan, Orta Doğu'nun öteki ülkelerini de bilen bir meslektaşla birlikte gidiyordum. İkimizin de amacı Irak'a geçmekti. O Mısır'ı biliyordu. Bir basın mensubu olarak orada neler yapabileceğimi, kimlerle temas edilmesi gerektiğini biliyordu. Arapçayı da biliyordu, bana büyük yardımı olabilirdi. Konuşurken benim de ona bir katkıda bulunmam gerektiğini düşündüm. Türkiye'deki durumu, Bağdat Paktı toplantısı için hazırlık yapılmışken devlet erkanının olayı havaalanında öğrendiğini anlattım. Çok ilgilendi. Irak'la Türkiye'nin ilişkileri hakkında bir sürü soru sordu. Bildiğim kadarını anlattım. Uçağımızın kalkışı gece yarısından hayli sonra oldu. Kahire'ye varıp uçaktan çıkışımızda ise sabahın ilk ışıkları kendini göstermeye başlamıştı. Havaalanında vize soran olmadı ama Kahire'ye girerken galiba tifoya ve benzeri hastalıklara karşı aşılanmış olma şartı varmış. Benim Alman arkadaş o aşıyı yaptırmış, benim o konudan haberim bile yoktu. Alanda kalmam ve alanın sağlık personeline aşı yaptırmam gerekiyormuş, onu bekleyecektim. Alman arkadaş, adını bile henüz ezberleyememiştim, kusura bakma benim gitmem lazım dedi. Ama bana Kahire'de yabancı basınla da meşgul olan basın dairesinin adresini ve telefonunu bir kağıda yazıp verdi. Ben öğleye doğru orada olacağım dedi ve gitti. Oysa ben şehre onunla birlikte ineceğimi, yolumu yordamımı onun yardımıyla bulacağımı hesaplıyordum. Ama yapacak bir şey yoktu. İğneyi yapacak sağlık elemanının gelmesi epey sürdü. Ben bavulumu alıp şehre giden otobüsü bulduğumda ortalık artık iyice aydınlanmıştı. Otobüste yanımda oturana sorup öğrendim. Varacağımız yerde oteller varmış. Pahalı olmayanlar da varmış. Bir ikisinin adını öğrendim. İndim, bir otel buldum, bir oda açtılar, girdim. Biraz uzandım, yıkandım, kalktım, resepsiyona indim. Türk Büyükelçiliği'nin telefon numarasını buldurdum. Metin İnegöllüoğlu'nu aradım. Dışarıda randevusu varmış, bir saat sonra gelecekmiş. Resepsiyondaki görevliye uçaktaki Alman meslektaşımın verdiği adresi gösterdim. Mısır'ın basınla ilgili enformasyon merkezinin adresini. Hemen yakındaymış, oraya gittim. Bağdat'tan önce Nasır. Orası tahmin ettiğinden daha büyük ve örgütlü bir merkezdi. Büyükçe bir salon gazetecilere açılmıştı. Yabancı gazetecilerle çeşitli dillerden konuşan görevliler de vardı. Gelen yerli yabancı ortadaki büyük masanın etrafında oturuyorlar, günün gazetelerine ve yayınlanmış bültenlere bakabiliyorlardı. İsteyenlere çay kahve de ikram ediliyordu. Orada rastladığım ilk görevliye basın kartımı ve pasaportumu gösterip kendimi tanıttım, bir odaya götürüldüm. Bir soru cevap faslından sonra akredite oldum. Bana bir kart verdiler. Başkan Abdülnasır o günlerde kamuoyuna bir açıklama yapacakmış. O kartla açıklamayı izleyebileceğimi söylediler. Benim öncelikle derdim tabii başkaydı. Nasır'ın konuşması da tabii ilginçti. Ama ben Kahire'den Bağdat'a gidebilmenin yolunu arıyordum. Ama bunu hemen açıklamadım. Gazetecilere ayrılan salondakilerin arasına karıştım. Mümkün olduğu kadar çok kişiye kendimi tanıttım. Ne var ne yok sohbeti yaptım. Kahire'den Bağdat'a gitmek isteyen tabii sadece ben değildim. Oradaki yabancı gazeteciler gibi Mısırlıların da bir kısmı o fırsatı bekliyorlardı. Mısır'dan Bağdat'a ihtilal akşamı kalkan bir uçak, Mısır hükümetinin bazı mensuplarıyla birlikte bazı Mısırlı gazetecileri oraya götürmüştü. Ama bazı yabancı basın mensuplarının da binebileceği ikinci bir uçağı kaldırmanın da hazırlıkları vardı. Kalkış zamanı belli değildi ama öyle bir özel uçak mutlaka kalkacaktı. Bunu öğrenince beni akredite eden memura gidip derdimi anlattım. Gitti birileriyle konuştu. Geldi dedi ki, bu Başkan Nasır'ın yapacağı konuşmadan sonra mümkün olacak. Biz sizi Türk gazetecisi olarak kaydediyoruz. Yer durumu müsait olursa siz de gidersiniz. Başkanın toplantısından sonra bizimle temas edin. Ayrıca otelimin adını ve telefon numarasını aldı. Biz de sizi ararız dedi. Tabii cep telefonunun adının bile olmadığı bir dönemde otel telefonuna bırakılacak haberin size zamanında ulaşabileceğine güvenilemezdi. O biz de sizi ararız vaadiyle yetinmek yerine o basın merkezine günde birkaç defa uğramak daha isabetli bir tercihti. Ben de öyle yapacaktım. Yeniden gazeteciler arasına karıştım. Benim tanıdığım Alman gazeteci oraya gelmemişti. Ama başkalarından şunu öğrendim. Nasır Irak olayı sırasında Yugoslavya'daymış. O seyahatini kesmiş. Ama Kahire'ye gelmeden Rusya'ya gitmesi ihtimali varmış. Yani Kahire'ye gelmesi en azından 1-2 gün sonra olacak. Kahire'de bekleyen yabancı gazetecilerin Bağdat'a gitmesi, Nasır'ın Kahire'deki konuşmasından sonra olacağına göre Bağdat yolculuğuna çıkmamıza biraz vakit var. Nasır'ın Rusya'ya gidip orada Sovyet liderleriyle görüşeceği haberi doğru çıkacaktı. Nasır ayrıca Rusya'dan dönerken Şam'a da uğrayacak, Kahire'ye sonra gelecekti. Kahire ve Tahrir. Basın merkezinde herkesin kullanabileceği bir telefon varmış. Oradan bizim büyükelçiliği bir kere daha aradım. Metin İnegöllüoğlu gelmişti. Fakülteden iyi arkadaşımdı. Çok sevindim. Adresi verdi. Hemen bir taksiye bin gel dedi. Gittim. Kahire Metin'in ilk dış görev yeriydi. Henüz bekardı. Mısır'ı ve Orta Doğu politikalarını iyi izliyordu. Bildiklerini bana da anlattı. Ayrıca ısrar etti. Bahçe içinde koca bir evde tek başına oturuyordu ve Mısır'da işçi ücretleri yüksek olmadığı için evinde ve bahçesinde çalışan birkaç kişi vardı. Kahire'de kaç gün kalacaksam evinde misafir olmamı istedi. Hiç nazlanmadım. Arabasıyla otelime gidip eşyamı aldık. Bağdat'a gidebileceğim güne kadar ki birkaç günü Metin'in evinde geçirdim. Bu hem işimi kolaylaştırdı, gazeteye telgraflar çektim, cevaplarını aldım, hem de işten vakit bulduğum saatlerde Metin'le birlikte Kahire'nin belirli yerlerini kısa sürelerle de olsa görme imkanını buldum. Görebildiklerim Kahire Müzesi, Mehmet Ali Camii, Eski Çarşı gibi klasik turistik yerlerdi. Piramitleri görmem daha sonraki Kahire gezilerimde nasip olacaktı. Bir de ünlü Tahrir Meydanı'nı gördüm. Mısırlıların bunu Midan Tahrir telaffuzuyla söylüyorlardı. Midan bizdeki meydanın karşılığı ama ben Tahrir'in anlamını yazı diyebiliyordum. Gazetecilikte de o zamanki yaşlı gazeteciler yazı işleri müdürlerine tahrir müdürü derlerdi. Yazı işleri kadrosu içinde tahrir heyeti, hatta daha eski deyimiyle heyeti tahririye denilirdi. Tahrir meydanına ilgim tahrir kelimesinin mesleğimle bağlantısı dolayısıyla artmıştı. Tahrir Meydanı'nın 2000'li yıllardaki işlevinden sonra o kelimenin anlamına aynı zamanda hürriyetin de girdiği vurgulanacaktı. Benim orada bulunduğum günlerde ise Tahrir Meydanı, üzerine örtüler serilip oturulan çimlerle süslenmiş bir mesire yeri gibiydi. Nasır'ı izlemek. Kahire'deki günlerimde tabii her gün birkaç defa uğradığım yer ilk gün gittiğim basın merkeziydi. Oradakilerin çoğuyla tanışmıştım, bazılarıyla artık senli benliydik. Başkan Nasır'ın daha önce bildirilen toplantısı da o günlerde gerçekleşti. Nasır Rusya gezisinden sonra artık 2 yıldır başkanlık alanına giren Suriye'ye de uğramış, ardından Kahire'ye gelmişti. Mısır'ın efsanevi liderini o konuşması sırasında yakından gördüm. Etrafı ve bazı yerlerinin üstü perdelerle kapatılmış büyük bir bahçede davet edilmiş dinleyicilere hitap eden bir konuşmaydı. Nasır'ın konuştuğu kürsü süslenmişti. Etrafında fotoğraf çekmelerine izin verilen gazetecilere yer ayrılmıştı. Fotoğraflarını çektim. Nasır sesini alçaltıp yükselterek büyük bir heyecanla konuşuyordu. Dinleyenler belirli cümlelerini şiddetle alkışlıyorlardı. Tabii söylediklerini anlayanlar Arapçayı bilenlerdi. Yabancı gazetecilerden benim Doğu Almanyalı uçak arkadaşım gibi Arapça bilenler hariç çoğu Nasır'ın neler söylediğini konuşmasından hemen sonra dağıtılan Fransızca, İngilizce, Almanca özet metinleri okuyarak öğrendiler. Nasır Arapların Irak ihtilalinin ne kadar haklı nedenlere dayandığını anlattıktan sonra tüm Arapların birliğinin gerçekleşeceği günün daha da yakınlaştığını söylemişti. Bir kısım batılı ülkelerin Arap ülkelerini bölmeye yönelik politikalarına ve tehditlerine ver yansın etmişti. Bütün bu olayların Arapların kendi kaderlerini belirleme haklarını kullanmalarını engelleyemeyeceğini söylemişti. Bağdat'taki günler. Nasır'ın nutku bittikten sonra her gün gittiğim basın merkezine gittim ve şunu öğrendim. Bağdat'a ertesi sabah erken saatte bir askeri uçak kalkacaktı. İçinde bazı yabancı gazetecilerle birlikte ben de bulunacaktım. Bu büyük bir müjdeydi. O akşam Metin'in evindeki eşyamı topladım. Ertesi sabah basın merkezine gittim. Oradan havaalanına götürüldük. Bağdat'a uçtuk. Uçak büyükçe bir askeri uçaktı. İçinde Mısırlı görevliler ile gazeteciler vardı. 5-6 da yabancı gazeteci heyete alınmıştı. Biri bendim. Benim Doğu Almanyalı meslektaş yoktu. Ya Irak'a gitme niyetinden vazgeçmişti ya da uçakta yer kalmamıştı. Organizasyon çok iyiydi. Bağdat Havaalanı'na indiğimizde bizi Iraklı mihmandarlar karşıladı. Arapça bilmeyen biz 5-6 gazeteciye kendi dillerimize bilen mihmandarlar verilmişti. Benimki benim kadar Türkçe konuşuyordu. Adını unutmuşum. Sadullah diyeceğim ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Benden birkaç yaş büyük görünüyordu. Biz yabancılara topluca bir açıklama yapıldı. Denildi ki, bazı toplantılara hep birlikte katılacağız ama onların dışında istersek mihmandarlarınızla birlikte birbirinizden bağımsız olarak da hareket edebilirsiniz. Bu tabii benim çok işime geldi. Irak'ın yeni yöneticilerine özellikle Türkiye ile ilişkileri üzerine sorular sormak istiyordum. Bunu adını yanlış da hatırlasam gene Sadullah diye anmaya devam edeyim. Mihmandarım Sadullah Bey'e söyledim. Ve tabii en başta ihtilalin lideri General Kasım'la görüşmek istediğimi belirttim. O artık yeni kurulan Cumhuriyet'in başkanı olmuştu. Konu Türkiye ile ilişkiler olacaktı ki bu konuda bir şeyler söylemeyi muhakkak ki kendisi de isterdi. Kahire'deyken de izlemeye çalıştığım Batı basınında Irak'ın Bağdat Paktı'ndan çıktığının veya çıkacağının haberleri vardı. Bunlar doğru da olsa yeni devlet başkanının bu konuda Türk kamuoyuna söylemek istediği başka şeyler de olmalıydı. O sırada Irak'ta bulunan tek Türk gazetecisi ben olduğuma göre bunları bana söylemesinde isabet vardı. Sadullah Bey bunları not aldı. İlk illere hemen duyururum ama bu hemen gerçekleşmeyebilir dedi. Beklerim dedim ve Bağdat'ta cevabını aradığım öteki konuları sıraladım. Konularımın bir kısmı 14 Temmuz olayından beri ortada dolaşan çeşitli rivayetlerle ilgiliydi. Bunların hangileri doğru, hangileri yanlıştı? O konudaki kesin gerçekleri mümkün olduğu kadar öğrenmek istiyordum. Bunları bir dizi halinde yazmayı düşünüyordum. Yani neler oldu, neler olmadı, neler olacak? Mihmandarım bana bununla ilgili görüşmeler sağlarsa memnun olacaktım. Sadullah Bey bunları not aldı. Bir program taslağı hazırlamaya başladı. Ben o arada bizim büyükelçiliğimizle temas kurmak istedim. Mihmandarımın yardımıyla Bağdat'taki basın ateşemiz Rasuhi Bey'i bulabildim. Telefonla görüştüm. Sonra birlikte ateşeliğe gittik. Bu büyükelçilikten ayrı bir yerde bahçesi olan küçük bir binaydı. Bahçesinin önünde Türkiye'den fotoğraflar vardı. Orada ataşemizle tanıştık. Odasındayken benim için bir sürpriz oldu. Siyasal bilgilere benden bir sınıf önce girmiş bir arkadaşım vardı, Zeki Gönen. Meğer orada büyükelçilikte başkatipmiş, o gün o da ataşeliğe geldi. Mihmandar da benimle kaldı. Ataşeli'nin telefonundan görüşmeler yaparak bana konuştuğumuz konularla ilgili bir program hazırlamaya koyuldu. Zeki o arada bana bir öneri yaptı. Eşini Türkiye'ye göndermiş, evde yalnızmış. Gece sokağa çıkma yasağı varmış. Otele tıkılıp kalacağıma onun evinde misafir olabileceğimi söyledi. Bunu mihmandarıma sordum. Dedi ki, size Mısırlılar otelde yer ayırmışlar. Hiç olmasa bir iki gece orada kalın. Oraya daha sonra geçersiniz. Öyle yaptık. Sahafi Türki. Sonra Bağdat'ta 4-5 gün kaldım. Mihmandarımla birlikte Bağdat'a ihtilalle ilgili yerlere haberler yazdım, Türkiye'ye telgraflar çektim. Son olarak da yeni devlet başkanı Abdülkerim Kasım'la görüştüm. Türkiye ile olan ilişkileriyle ilgili sorularımı cevapladı. Bağdat haberlerimi Türkiye'ye telgrafla gönderiyordum. Ama Irak'ta o sırada haberleşme sansürü vardı. Metinleri bazen basın ateşiliğindeki daktiloyla, bazen de okunaklı olmasına gayret ederek el yazısıyla yazıyordum. Sadullah Bey bunları bir yere götürüp bazı yerleri çizilmiş olarak getiriyordu. Üstünde Arap alfabesiyle görülmüştür anlamında bir şeyler yazılmış oluyordu. Bunları birlikte postaneye götürüp veriyorduk. Kasım'la yaptığım görüşmede de aynı şey oldu. Sadullah Bey yazdığı metni aldı gitti, geri getirdiği metinde sadece birkaç kelime değişikliği yapmıştı. Demek ki yeni başkanın söylediklerini aslına uygun olarak yazmıştım. Ama o arada çok canımı sıkan bir şey öğrendim. Ben kendimi Türkiye'den Bağdat'a girebilen tek gazeteci olarak biliyordum ya. Benden bir gün önce Milliyet'ten Turan Aytul galiba Suriye üzerinden gelmiş. Kasım'la kısa bir görüşme yapma imkanını bulmuş. Ve sansürde ne olur ne olmaz diye Irak'tan çıkıp gitme imkanını da bulmuş. Demeci gazetesine Irak dışından ulaştırmış, demeç yayınlanmış. Benim aldığım demecin Bağdat'tan çıkıp Ankara'ya gitmesi, gazeteden alınıp kullanılması ise birkaç gün almış. Sonuç o zamana kadar taşıdığımı sandığım Bağdat'a ilk giren ve Kasım'la konuşan gazeteci ünvanı bende değil, Turan'daymış. Ayrıca Irak'ın yeni başkanı Abdülkerim Kasım ondan demeç aldığım sırada bana bir resmini imzalayıp vermişti. Meğer aynı resmi aşağı yukarı aynı yazıyla Turan'a da vermiş. Ben o resmi gazeteye postayla göndermiştim. Gazete onu da yayınladı ama artık orijinalitesi olmayan bir fotoğrafı küçük olarak yayınladı. Her neyse benim tesellim şuydu. Irak'a o sırada Turan'dan ve benden başka girebilen gazeteci yoktu. Benim o günlere kadar gönderdiğim haberler ve yorumların çoğu Turan'ın aldığı demeç hariç gelişmelerle ilgili ilk veya orijinal haberlerdi. Ayrıca döndükten sonrası için yazacağım çok şeyler vardı. Irak'taki bütün bu koşuşmalı günlerden aklımda kalan Arapça bir söz var. Sahafi Türki sözü. Mihmandarım bana bunu daha ilk gün öğretmişti. Türk gazetecisi anlamına geliyormuş. Yollarda bazen yalnız kalıp tüfekli askerler tarafından çevrilirsem o sözü söyleyip bana verilen kartı göstermemi söylemişti. O durumla da gerçekten sık sık karşılaştım ama o sözü kullanınca bir tehlike oluşmadı. Sonra da Türkiye'ye dönmek için harekete geçtim ama doğrudan uçak seferleri henüz başlamamıştı. İstanbul'a gene Kahire'den aktarma yaparak döndüm, oradan da Ankara'ya. Yeniden Ankara. Tabii Ankara'da gazeteye gidip teslim olduktan sonra eve gidip karımı ve o arada 3 haftasını doldurmuş olan kızımı da gördüm. Sonra da daha önce yayınlanan günlük haberlerime, yorumlarıma ek olarak bir de İhtilal'in Hikayesi diye bir yazı dizisi yazdım. Bütün bunlara zamanın iktidarından beklemediğim bir tepki geldi. Başta Başbakan Adnan Menderes, Irak İhtilali ile ilgili bu yayınları ihtilal teşvikçiliği olarak niteleyen konuşmalar yaptı. Biri Balıkesir'de yaptığı konuşmaydı. 40. ayrımın sonu, sayfa 456.